Ayrım 15, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 132. Grupta başlarında bir çavuşun oldu, 6 er vardı ve Bedevi köşenin ardından çıktığında onlar da kendisi kadar şaşırmışlardı. Mike Martin küçük kamyonetini garaja kilitlemiş, yayan olarak o gece yatmak için seçtiği villalardan birine gidiyordu. Yorgun olduğu için her zamanki kadar dikkatli değildi. Iraklıları görüp de onların da kendisini gördüğünü anlayınca kendisine küfürler yağdırdı. Onun işinde bir insan tedbirliliği bir an bile elden bıraktığında ölebilirdi. Sokağa çıkma yasağı başlamıştı ve kendisi sadece Irak devriyelerinin gezdiği sokaklarda dolaşmaya alışkındı. Bunun için kötü aydınlatılmış ara sokakları, karanlık köşeleri kullanır, Iraklıların ana caddelerde ve aydınlık sokak başlarında bulunmaya dikkat ettiklerini bilirdi. Böylece birbirlerini rahatsız etmezlerdi. Ancak Hasan Rahmani'nin Bağdat'a dönmesinden ve halk ordusunun işe yaramazlığını zehir zemberek bir raporla bildirmesinden sonra değişiklikler başlamıştı. Artık özel kuvvetlerin yeşil bereleri de görülüyordu. Yeşil bereliler seçkin Cumhuriyet muhafızları ayarında değilse de halk ordusu denilen siyah altına alınma ordudan çok daha disiplinliydiler. Şimdi de Iraklıların olmaması gereken köşe başında bunlardan altısı kamyonlarının önünde durmaktaydılar. Martin elinde taşıdığı sopaya dayanarak yaşlı bir adam pozuna girecek zamanı ancak bulabildi. Bu iyi bir pozdu. Arap kültüründe yaşlılara saygı gösterilir ya da en azından acınırdı. "Hey, gel buraya!" diye bağırdı çavuş. Dört tüfek tek adamın üzerine doğrulmuştu. Yaşlı adam durakladı, sonra toparlayarak yaklaştı. "Bu saatte dışarıda ne işin var Bedevi?"
"Sokağa çıkma yasağı başlamadan evine gitmeye çalışan yaşlı bir adamım Seydi."
"Yasak başlayalı 2 saat oldu aptal herif."
Yaşlı adam şaşkınlıkla başını salladı. "Bilmiyordum Seydi, saatim yoktur."
Orta Doğu'da saat vazgeçilmez bir şey değildir, sadece bir refah göstergesidir. Kuveyt'e gelen Iraklı askerler de çok geçmeden birer saate sahip oluyorlardı. Ancak Bedevi sözcüğü bidun kökünden gelirdi ki o da hiçsiz demekti. Çavuş homurdandı, bu mazereti kabul edebilirdi. "Kağıtların," dedi. Yaşlı adam serbest eliyle üstünü yokladı. "Kaybetmişim galiba." "Arayın şunun üstünü." Askerlerden biri ileri çıktı. Martin sol bacağı içine bağladı. El bombası kamyonundaki karpuzlar kadar büyümüştü sanki.
"Sakın taşaklarına dokunayım deme," dedi yaşlı bedevi.
Asker durdu, arkadan biri güldü. Çavuş ciddi olmaya çalışıyordu. "Haydi Zuhair, ara şunun üstünü." Genç Zuhair utanarak duraksadı. Kendisiyle alay edildiğinin farkındaydı.
"Sadece karım taşaklarıma dokunabilir," dedi bedevi.
Askerlerden ikisi kahkahayı basarak silahlarını indirdiler. Ötekiler de Zuhair hala duraksıyordu.
"Hoş, bunun ona pek yararı yok ya. O işler benden geçeli çok oldu."
Bu kadarı fazlaydı. Devriyeler kahkahalarla sarsıldılar. Çavuş bir de sırıttı. "Pekala moruk, yürü git haydi. Bir daha karanlık basmadan evine dön." Bedevi topallayarak köşeye giderken elini entarisinin içine sokup kaşındı. Köşede döndü. El bombası taşlar üzerinde yuvarlanarak Zuhair'ın ayakkabısına çarpıp durdu. Altısı da bakıyorlardı. Bomba birden patladı. Bu 6 askerin sonu olmuştu. Aynı zamanda Eylül'ün de sonuydu. O akşam Tel Aviv'de Mossad'dan General Yaakov Kobi Dror, Hadar Dafna'daki bürosunda oturmuş eski arkadaş ve meslektaşı Shlomo Sami Gershon'la işten sonra bir içki içiyordu. Sami Gershon illegal ajan çalıştıran Komeniyute bölümü başkanıydı. Başkan Chip Barber'a yalan söylediğinde yanında 2 kişiden biri de oydu. Konu tekrar açıldığı için ona söylememiz daha doğru olmaz mıydı diye sordu. Dror bir yudum daha aldı birasından. Canları cehenneme. Kendi ajanlarını kendileri bulsunlar. Kobi Dror bir sabraydı. İsrail'de doğup büyümüştü. Ve onda David Ben Gurion gibilerin geniş görüşü ve tahammülü yoktu. Politik bakımdan sağcı Likud Partisi'ni Irgun'da bulunmuş Menahem Begin ve eskiden Stern çetesinde olan Yitzhak Shamir'i tutardı. Bir keresinde dersteyken öğretmenlerden birinin dost istihbarat kuruluşları dediğini duyunca hemen ayağa fırlamıştı. İsrail'in dostu diye bir şey olamaz demişti. Dünya ikiye bölünmüştür, düşmanlarımız ve tarafsızlar. Onlara gülün, sırtlarını okşayın, onlarla için, verdikleri tüyolar için teşekkür edin ama onlara hiçbir şey söylemeyin.
Kobi, umalım da bunu asla öğrenmesinler dedi Gershon.
Nasıl öğrenebilirler ki? Bunu bilen sadece 8 kişiyiz ve 8'imiz de bir odayız.
Biranın etkisiyle olacak, birini unutmuştu.
1988 ilkbaharında Stuart Harris adında bir İngiliz iş adamı Bağdat'taki bir sanayi fuarına katılmıştı. Harris Nottingham'da yol makineleri yapan bir şirketin satış müdürüydü. Fuar Irak Ulaştırma Bakanlığı himayesindeydi. Bütün batılılar gibi kendisine de yabancılar için inşa edilmiş olan ve daima gözlem altında tutulan Raşit Oteli'nde yer ayrılmıştı. Harris üçüncü günü fuar dönüşünde kapısının altından atılmış bir zarf buldu. Zarfın üstündeki ad yok, sadece oda numarası vardı ve numara doğruydu. Zarfta bir kağıt ve adi bir uçak zarfı vardı. Kağıtta İngilizce olarak büyük harflerle şöyle yazıyordu. Londra'ya döndüğünüzde bu zarfı açılmadan İsrail elçiliğine teslim edin. Hepsi bu kadar. Stuart Harris korkmuş paniğe kapılmıştı. Irak'ın ve gizli polisin ününü bilirdi. O adi zarfın içindeki her neyse kendisini tutuklatabilir, işkenceye uğratabilir, hatta öldürtebilirdi. Stuart Harris sakinlikle düşünmeye çalıştı. Neden o? Bağdat'ta düzinelerce İngiliz iş adamı vardı. Neden Stuart Harris seçilmişti? Kendisinin Yahudi olduğunu, babasının 1935'te Almanya'dan Samuel Horowitz olarak geldiğini bilemezlerdi. Harris hiç öğrenemeyecekse de iki gün önce Irak Ulaştırma Bakanlığı'nın iki görevlisi fuar kantininde kendisinden söz etmişlerdi. Biri diğerine bir yıl önce Nottingham fabrikasını ziyarete gittiğini, Harris'in ilk iki gün kendisine ev sahipliği yaptığını, sonra bir gün ortadan kaybolup ertesi günü geldiğini anlatmıştı. Iraklı Harris'in hasta olup olmadığını sormuştu. Bunun üzerine bir arkadaşı gülmüş ve Harris'in Yom Kippur için izinli olduğunu söylemişti. İki Iraklı memur konu üzerinde daha fazla durmamışlardı ama kantindeki yan bölmede oturan biri konuşmayı can kulağıyla dinlemişti. Bu bilgiyi amirine bildirdi. Amiri pek ilgilenmiş görünmediyse de daha sonra Nottingham'la Bay Stuart Harris'i araştırarak Raşit'teki oda numarasını öğrendi. Harris ne yapması gerektiğini düşündü. Mektubu gönderen her kimse eğer Yahudi olduğunu öğrenmişse bilemeyeceği bir şey vardı. Olağanüstü bir rastlantı olarak Stuart Harris aynı zamanda bir sayandı. İsrail İstihbarat ve Özel Harekat Enstitüsü 1951'de Ben Gurion'un emriyle kurulmuştur ve duvarları dışında İbranice enstitü demek olan Mossad adıyla anılır. Ancak duvarları içinde adı sadece ve sadece bürodur. Dünyanın en ileri gelen istihbarat kuruluşlarından biri olmasına karşın en küçüğüdür. Aylıklı kadro açısından miniktir. Merkezi Virginia'da Langley'de olan CIA kadrosunda 25 bin memur vardır ve yabancı istasyonlardakiler bu rakamın içinde değildir. KGB'nin CIA ve Mossad gibi yabancı istihbarat toplama kolu olan 1. Baş Müdürlük'te 15 bin memur çalışırdı. Yalnız Yazenevo merkezinde 3 bin kişi bulunurdu. Mossad'ın ise en fazla 1200-1500 memuru ve Katsa adı verilen 40'tan az yönetici kontrolörü vardır. Bu kadar düşük bir bütçe ile çalışması ve istediği ürünü elde etmesi iki unsura bağlıdır. Biri istediği anda İsrail halkı arasından kaynak bulabilmesidir. Halk hala şaşırtıcı derece kozmopolittir ve pek çok çeşitli yeteneği, dili ve coğrafi kökeni içermektedir. Diğer unsur da uluslararası bir yardımcı ağıdır ki buna İbranice Sayanim denilir. Bunlar dünyaya dağılmış Yahudilerdir. Hem ana hem baba tarafından Yahudi olmalıdırlar ve yaşadıkları ülkeye sadık olmalarına rağmen İsrail devletine de sempati duyarlar. Bunların sayısı Londra'da 2000, İngiltere'nin diğer bölgelerinde 5000 ve ABD'de bunun 10 katı kadardır. Bunlar asla operasyonlara sokulmazlar. sadece kendilerinden iyilik istenir ve bu yardımı yapmaları için de istenen bilginin kendi doğdukları ya da yaşadıkları ülkeyle ilgili olmayacağı sözü verilir. Çatışan sadakatlere izin verilmez. Ancak bu sistem işletme giderlerini onda birine indirir. Örnek bir Mossad ekibi bir Filistin gizli ekibine karşı operasyon yapmak üzere Londra'ya gelir. Bir arabaya ihtiyaçları vardır. Kullanılmış araba işindeki bir sayana elden düşme bir arabayı belli bir yerde anahtarları paspasın altında olarak bırakması istenir. Araba operasyondan sonra geri verilir. Sayan bunun ne için kullanıldığını bilmez. Defterlerinde de arabanın denemek için bir müşteriye bırakıldığı yazılıdır. Stuart Harris de İsrail'in Eylat sayfiyesinde tatildeyken Red Rock barında kusursuz İngilizce konuşan genç bir İsrailli ile arkadaş olmuştu. Birkaç görüşme sonra İsrail daha yaşlı bir arkadaşını da getirdi ve bu kişi Harris'ten İsrail konusundaki görüşlerini öğrendi. Harris tatil sonunda eğer elinden gelen bir şeyse yapmaya hazır olduğunu söyleyecekti. Tatilden sonra evine döndü ve söylendiği gibi yaşamını sürdürmeye devam etti. 2 yıl boyunca bir kere bile aranmadı. Ancak dost tavırlı bir ziyaretçi ara sıra gelip hatırını sorardı. Dış görevlerdeki katsaların en sıkıcı işlerinden biri de listelerindeki sayanları ziyaretti. Stuart Harris de şimdi Bağdat'taki otel odasında panik içinde ne yapacağını düşünüyordu. Mektup bir provokasyon olabilirdi. Kaçırmaya çalışırken havaalanında yakalanabilirdi. Başkasının çantasına mı atıverseydi? Ama bunu yapabileceğini sanmıyordu. Londra'da nasıl geri alabilirdi ki? Harris sonunda kendini toparladı, oturup bir plan hazırladı ve bunu uyguladı. Dış zarf ile notu yaktı, küllerini karıştırıp tuvalete attı, sonra zarfı parmak izlerini sildikten sonra dolaptaki yedek battaniyenin üstüne bıraktı. Odası basılacak olursa battaniyeye ihtiyaç duymadığını, o yüzden üst rafa hiç dokunmadığını, zarfın odada daha önce kalan biri tarafından bırakılmış olabileceğini söyleyecekti. Harris bundan sonra kırtasiyeciden sağlam zarf, yapışkan bir etiket ve seloban, postaneden de Bağdat'tan Londra'ya bir dergi göndermeye yetecek kadar pul aldı. Fuarda bir standtan Irak'ı öven bir broşür aldı. Hatta boş zarfına da firmanın damgasını vurdurttu. Sonuncu günü iki arkadaşıyla havaalanına doğru yola çıkmadan hemen önce odasına çekildi. Mektubu broşürün içine ve hepsini birden zarfa soktu. Adres olarak Long Eaton'daki dayısının adını yazdı, etiketi ve pulları yapıştırdı. Lobide bir posta kutusu vardı ve kutu bir daha 4 saat sonra açılacaktı. Zarf memurlar tarafından buhara tutulup açılsa bile o sırada Alplerin üzerinde olacaktı. Broşür dayısının evine 1 hafta sonra geldi. Harris dayısının tatilde olduğunu biliyordu. Ancak herhangi bir olaya karşı evin anahtarı kendisinde olduğundan gidip zarfını aldı. Sonra bunu Londra'da İsrail elçiliğine götürüp bağlantı memuruyla görüşmek istedi. Bir odaya alınıp beklemesi söylendi. İçeri giren orta yaşlı bir adam adını ve Norman'ı neden görmek istediğini söyledi. Harris durumu anlattı. Uçak zarfını çıkarıp masanın üzerine bıraktı. İsrail diplomatı sapsarı kesildi. Kendisine beklemesini söyleyerek yine odadan çıktı. Palace Green'deki elçilik binasının klasik çizgileri bodrumundaki tahkimat ve teknolojiyi dışarıdan hiç belli etmeyecek sadeliktedir. İşte Harris beklerken şimdi yeraltı kalesinden bir genç çağrıldı. Harris ne kadar bilmiyorsa da önündeki masanın üstünde zarf olduğu halde otururken tek yönlü bir aynanın öteki tarafından dikkatle izleniyordu. Gerçekten sayan olduğunu anlamak için kayıtlar araştırılırken karşılaştırmak için fotoğrafları da çekildi. Sonunda kendisinin söylediği kişi olduğu anlaşılınca odaya girdi ve Harris'in hikayesini dinledi. En son olarak da cesareti ve serin kanlılığı için kendisini kutladı. Bu olaydan hiç kimseye söz etmemesini tenbih edip iyi yolculuklar diledi ve Harris elçilikten çıktı. Zarf açıldığında içinde Arapça yazılı incecik 2 kağıt çıktı. Genç Katsarafi Arapça bilmezdi. Londra istasyonunda da bu örümcek gibi harfleri çözebilecek kimse yoktu. Rafi Tel Aviv'e şifreli bir mesaj gönderdikten sonra Mossad'ın resmi üslubuyla ayrıntılı bir de rapor yazdı. Mektup ve rapor diplomatik çantaya konularak Heathrow'dan Ben Gurion'a kalkan son uçağa yerleştirildi. Uçağı pistte silahlı eskort eşliğinde bir kurye karşıladı, mühürlü torbayı aldı ve kahvaltı saatinden hemen sonra Kral Saul Bulvarı'ndaki binada Irak masası şefinin önüne bıraktı. Masa şefi David Sharon adında çok yetenekli bir katsaydı. Sharon Arapçayı hem konuşur hem yazardı ve o iki ince sayfada okudukları kendisine paraşütçülerle ilk eğitiminde Negev çölüne ilk atlandığında hissettiği duyguları uyandırmıştı. Sharon sekreterini çağırmadan kendi daktilosunda mektubun İbranice'ye çevirisini yaptı, sonra mektubun aslını çevirisine ve Rafi'nin raporunu alıp amiri olan Orta Doğu bölümü müdürüne çıktı. Mektupta yazılanlar kısaca şuydu: mektup yazarı Irak rejiminin en üst konseylerine katılan yüksek düzey bir memurdu ve para için İsrail hesabına çalışmaya hazırdı. Mektupta bir de Bağdat Merkez Postanesi'nde bir posta kutusu adresi vardı. O gece Kobe Dror'un özel odasında yüksek düzey bir toplantı yapıldı. Katılanlar arasında Dror ile Sami Gershon, Sharon'un amiri Eitan Hadar ve Sharon vardı. Gershon daha ilk baştan kuşkuluydu. Sahte dedi. Bu kadar budalaca hazırlanmış bir tuzak görmedim. Kobe, kontrol için adamlarından birini göndermeye niyetim yok. Bu insanı ölmeye göndermek olur. Gershon'un görüşü toplantıya hakim gibiydi. Mektup bir çılgınlıktı, üst düzey bir katsayı Bağdat'ta tutuklanmak, işkence edilmek, yargılanıp idam etmek için bir oyundu. Dror David Sharon'a döndü. Sen ne diyorsun David? Sharon esefle başını salladı. Sami haklı gibi geliyor. Oraya iyi birini göndermek çılgınlık olur. Eitan Hadar uyarırcasına baktı memuruna. Bölümler arasında rekabet vardı. Gershon'a zaferi tepsi içinde sunmanın anlamı yoktu. Bu %99 bir tuzaktır. Sadece 99 mu diye alay etti Dror. Ya öteki %1 dostum? Saçma bir fikir. O %1 de bana gökten bize yeni bir Penkovski düştü diyor. Odaya sessizlik çöktü. Sözcük açık bir meydan okuma gibi ortada kalmıştı. Gershon tuttuğu soluğunu gürültüyle bıraktı. Kobe Dror Irak masası şefine baktı. Sharon da parmak uçlarına bakıyordu. Casuslukta hedef ülkenin yüksek çevrelerine sokacak bir ajan bulmanın 4 yolu vardı. Bunlardan en güç olanı birincisiydi. Kendi yurttaşlarından o ülkenin insanı gibi yetiştirilmiş birini oraya sokmak. Kişi hedef ülkede doğup büyümedikçe geri dönmesi için uygun bir hikaye bulunamadıkça bu olanaksızdı. O zaman bile sırlara erişebileceği bir mevkiye gelebilmek için belki de 10 yıl beklemesi gerekirdi. İsrail bir zamanlar bu tekniğin ustasıydı. Çünkü ülke henüz gençken gelen Yahudilerin hepsi dünyanın çeşitli yerlerinde yetişmişlerdi. Faslı, Cezayirli, Libyalı, Mısırlı, Suriyeli, Iraklı ve Yemenli olarak kabul edilebilecek Yahudiler vardı. Ve bunların yanı sıra Rusya, Polonya, Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'dan gelenler. Bunlardan en başarılısı Suriye'de doğup büyümüş olan Eli Cohen'di. Yıllarca ülkesinden uzak kalmış bir Suriyeli olarak Şam'a sokulmuştu. Cohen Suriyeli adı altında yüksek düzey politikacıların, memurların ve generallerin yakını olmuştu. Onlardan duyduğu her şey ve bu arada 6 gün savaşının savaş planı Tel Aviv'e gitmişti. Cohen sonra açığa çıkmış, işkence görmüş ve Şam'da devrim meydanında asılmıştı. Bu tür sızmalar çok seyrek ve çok tehlikeliydi. Ancak yıllar geçmiş, ilk göçmen gelenler yaşlanmışlar, çocukları Arapça öğrenmemişlerdi. Bu yüzden 1990'da Mossad'ın elinde tahmin edileceğinden daha az Arap uzmanı vardı. Ama ikinci bir neden daha vardı. Arap sırlarına erişme Avrupa ya da Amerika'da daha kolay oluyordu. Bir Arap devleti bir Amerikan savaş uçağı satın alıyorsa bunun ayrıntıları Amerika'dan daha kolay ve daha az riskle çalınabilirdi. Bir Arap yüksek memuru yaklaşıma uygun görünüyorsa bunu Avrupa'nın kadın pazarlarını ziyarette yapmak daha uygundu. Bu yüzden 1990'da Mossad operasyonlarından çoğu yüksek riskli Arap devletleri yerine düşük riskli Avrupa'da yapılmaktaydı. İkinci sızma yöntemi eylemi yapan kurumun yurttaşını kullanmak ama üçüncü bir devletten biri pozuna girmekti. Hedef ülke sızan kişinin yabancı olduğunu bilirdi ama onun dost ve anlayışlı bir yabancı olduğunu sanırdı. Mossad bunu Zev Gur Ariyeh adında biriyle yapmıştı. Ariyeh 1921'de Almanya'da Mannheim'da Wolfgang Lotz olarak doğmuştu. 1.80 boyunda sarışın, mavi gözlü, sünnetsiz ve Yahudiydi. İsrail'e çocukken gelmiş, İbranice adını almış, yeraltı Haganah örgütüyle çalışmış, İsrail ordusunda binbaşılığa yükselmişti. Sonra da Mossad'ın eline geçmişti. Wolfgang, ana dili olan Almancayı daha da düzeltmek için 2 yıl Almanya'ya gönderilmiş, Mossad parasıyla zengin olmuştu. Sonra yeni bir Alman kadınıyla evlenip Kahire'ye göçmüş, orada bir binicilik okulu kurmuştu. Okul çok başarılı oldu, Mısırlı kurmay subaylar at biniyorlar, Wolfgang'ın sunduğu şampanya içiyorlar ve bu sağcı Yahudi düşmanı Alman'la sırlarını paylaşıyorlardı. Söyledikleri her şey Tel Aviv'e gidiyordu. Lotz sonunda yakalandı, tarihi olduğu için asılmadı ve 6 gün savaşından sonra Mısırlı tutsaklarla değiştirildi. Hedef ülkede bir aşam bulmanın en çok kullanılan yöntemi üçüncüsüdür. Zaten yerinde olan birini saflarına katmak. Bu çok ağır ya da şaşırtıcı derecede hızlı olabilir. Diplomatik çevrelerde yetenek avcıları karşı tarafta huzursuz, kırgın, tatmin olmamış kişileri ararlar. Yabancı ülkeleri ziyaret eden heyetler üyeleri dikkatle gözlenip taraf değiştirmeye ikna edilip edilemeyecekleri araştırılır. Bir yetenek avcısı olası birini sapladı mı hemen diğer ajanlar o kişiyle giderek artan bir dostluk kurarlar. Bir sonra bu yeni dost küçük ve önemsiz bir bilginin gerektiğini söyleyerek kendisine yardımcı olup olamayacağını sorar. Kapan bir kere kapandıktan sonra geri dönüş yoktur. Yeni ajanın rejimi ne kadar acımasızsa her şeyi itiraf edip o rejimin merhametine sığınması o kadar güç olacaktır. Bir ülkeye hizmet etme nedenleri çok değişik olabilir. Kişinin borcu vardır, evliliği huzursuzdur, terfi ettirilmemiştir, rejiminden iğrenmektedir ya da yeni bir yaşam ve bol para özlemi çekmektedir. Ya da cinsel ya da eşcinsel kendi zayıflıklarıyla kapana düşebilir. Ancak bu tür casusların en garipleri açık kapı casuslarıdır. Adından da anlaşılabileceği gibi bunlar beklenmeden ve önceden haber vermeden kapıdan içeri girer ve hizmetlerini satmak istediklerini söylerler. Bu tür bir yaklaşımda bulunulan kurumun tepkisi her zaman aşırı kuşku olur. Bu karşı tarafın aramıza sokmak istediği bir casustur herhalde. 15. ayrımın sonu. Sayfa 141.